Radyo Doktoru. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize mutlu, keyifli, güzel bir gün diliyoruz. Ve Radyo Doktoru'na başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Günlerden Perşembe, tarih 26 Ocak ve her Perşembe olduğu gibi yine radyodan hayatınıza dokunmaya, güzel, keyifli bir gün yaşamaya, birlikte aslında birçok probleme de çözüm olmaya elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Hem uzman konuklarımızla, hem telefon bağlantılarımızla, hem ilginç haberlerimizle, hem bizi ilgilendiren birçok konuyla yine hayatın içerisine dahil olacağız. Ben Özgür Aksu'na.
Ben Ebru Cengiz.
Yine güzel, keyifli bir gün olacak. Önce bir müzik arası vereceğiz. Ardından da canlı yayın konuklarımız olacak. Telefon bağlantılarımız olacak. Yine çok güzel, çok özel konularımız var. Bugün yine Yusuf Özkan Hollanda'dan bildirecek. İlginç ve yeni gelişmeler var. Avrupa'dan, Hollanda'dan öğreneceğiz. Ve uzman doktorumuz bugün geniz etiyle ilgili konuşacağız. Doçent doktor Mustafa Cem Özbek, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı kendisi. Ve sorularımıza cevaplar verecek. Ve yeni yöntemleri, geniz eti tedavisi ile ilgili merak ettiklerimizi cevaplandıracak. Eminiz ki bugün çok faydalı bilgiler alacağız. Önce bir müzik arası, sonra devam ediyoruz.
Herkes aynı hayatta, kendini bir şey sanma. Ne kadar çok bilirsen, o kadar bela başa. Sen bilirsin aslında, aklımdan geçenleri. Zaman her şeyi çözer, şu beklemek olmasa. Gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma, gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma. Gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma, gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur. Aynı hayatta, kendini bir şey sanma. Ne kadar çok bilirsen, o kadar bela başa. Sen bilirsin aslında, aklımdan geçenleri. Zaman her şeyi çözer, şu beklemek olmasa. Da sen çıksan karşıma, gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma. Gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma, gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur.
Sağlıklı haberler. Evet, Radyo Doktor'u devam ediyor. Bu arada bize ulaşmak istiyorsanız eğer hemen telefon numaralarımızı, sosyal medya ya da e-mail adresimizi size hemen hatırlatalım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, merak ettiklerinizi, kafanıza takılanları mutlaka ulaştırın. Elektronik postaysa radyodoktoru@trt.net.tr bu elektronik posta adresinden de bize sorularınızı, merak ettiklerinizi iletebilirsiniz. Sosyal medyada Facebook, Twitter, Instagram hiç fark etmez. Radyo Doktoru hesabından da bize ulaşabilir, takip edebilirsiniz. Evet, şimdi Hollanda'ya gideceğiz. Yusuf Özkan telefon attığımızda sağlıklı haberler köşemizde. Bakalım ne haberlerimiz var, bize neler söyleyecek, yeni gelişmeler nasıl? Yusuf merhaba.
Merhaba Özgür, iyi yayınlar.
Hoş geldin. Hemen dinleyelim neler var, merak ediyoruz yeni gelişmeler neler?
Ya iki haftadır bayağı konu birikti. Öncelikle bir tartışma var obezite ile ilgili, çocukların midesine obeziteye karşı kelepçe takması ile ilgili bunun ahlaklı olup olmadığı konuşuluyor. Bir başka önemli gündem maddesi Hollanda'nın Hollanda Sağlık Kurulu havadaki gözle görünmeyen plastik parçacıklarının insan sağlığına ve çevreye olan etkisini araştırıyor. Bu konuda çok ciddi kapsamlı bir çalışma var. Önümüzdeki günlerde Hollanda sağlık kuruluşlarının ve sağlık dünyasının önemli gündem maddelerinden birisi olacak. Yine diş hekimleri ve çocukların, bebeklerin diş sağlığı konusunda diş hekimlerinin bir çağrısı var. Bu konuda ciddi uyarılar yapıyorlar velilere. Dövme konusunda da dövme meraklarını sevinecek bir haber. İlk kez bilimsel anlamda Amsterdam Üniversitesi bir dövme kliniği açtı. Bütün bunların ayrıntılarını dilerseniz seyircilerimize aktarmaya başlayalım.
Hemen başlayalım. Şimdi çocukların midelerine kelepçe mi vurulacağını söyledin?
Evet, son yıllarda obeziteye bağlı olarak Hollanda'da 14-16 yaş arasındaki 20'ye yakın çocuğa mide kelepçesi takılmış, ameliyatla mideleri küçültülmüş. Bu tabii son çare olarak uygulanıyor, ancak çocuk Psikiyatri Derneği ve Pediatri Derneği'nden bu konuda çok ciddi eleştiriler var Özgür. Çünkü ne olursa olsun hani bu yaştaki insanların böyle bir nedenle ameliyat altına alınması, midesinin küçültülmesi ya da kelepçe takılması tıbben çok ahlaklı değil diyorlar. Ameliyatı yapan hekimler bunun aksini savunuyor. Yani zaten çare olsa yapmazdık diye, ama karşı tarafın yani pediatristlerin ve çocuk psikologlarının açıklaması, çocuk psikiyatri servislerinin açıklamasında hani bu çok yönlü bir konu. Diyetisyenler, çocuk psikiyatristleri, aileler ve pediatristler, çocuk hekimleri hep bir araya gelip buna bir çare bulabilir. Yani yaşları küçük, Hollanda çocukların çok fazla hareket ettiği, bisikleti çok yoğun kullandığı bir ülke. Buna gerek kalmadan daha sağlıklı bir zayıflama yöntemi bulunabilir. O yüzden hani illa ameliyat diye tutulması ya da bunun son çare olarak görülmesi çok da ahlaklı değil diyorlar.
Biz doktorumuza bir soralım istiyorsan Yusuf. Acaba o ne diyecek? Tabii, o nasıl yorumlayacak?
Ebru daha net bilgi verecektir tabii ki.
Bir de ona soralım bakalım o ne diyor.
Bizim ülkemizde 18-60 yaş arası bu obezite cerrahisi tercih ediliyor. Daha çok 18 yaş altı vaka, ben bilmiyorum henüz.
Türkiye'de yok yani.
Türkiye'de evet yapılmıyor bu yaş grubunda. Bir de mide kelepçesi artık tüm dünyada da kullanıma azaldı. Tüp mide ameliyatlarını daha çok gastro cerrahları tercih ediyor. Bir de obezite çok ayaklı bir şey. Hani Yusuf'un da söylediği gibi yani beslenme önemli, psikoloji önemli. Bir de ergenlik.
Pediatri
hani 14,
de önemli.
Tabii ki pediatri de önemli. 14-16 yaş dediğimizde hani davranış değişikliği mi? Buradaki şey de obezite cerrahisinde metabolik hastalıklar tartışılıyor ve morbid obez dediğimiz hani obezitenin de artık hayatı tehdit eder duruma geldiği.
Onun bir ölçüsü vardı. Vücut ağırlığının kaç katıydı?
%40-%60.
Daha fazlaysa morbid obez.
Tabii ki bir hesaplama yöntemi var. Onunla hesaplanıyor. Ve tabii eşlik eden hastalıklar, hastanın durumu, hani bireysel faktörler çok önemli aslında. aslında hani neye bağlı olarak bu obezitenin geliştiği önemli. Ona bağlı olarak tercih ediliyor ama erişkinde bile çok sorgulanıyor. Çünkü ciddi ameliyatlar bunlar, hani çok kolay hani yapalım da kurtulalım, hemen de zayıflayalım şeklinde çok düşünmemek lazım. Bir dünya komplikasyonu olabiliyor. Tabii teknolojinin ilerlemesiyle cerrahi işlemler de çok kolaylaşır hale geldi ama yine tabii ki ilk başta ne yapabiliyoruz? Bir çabalamak lazım. İşte alttaki sebebi düzeltmek lazım. Davranış tarzını düzeltmek lazım. Sonuçta işin içinde bir de beslenme var, hareket var. Ve aslında tabii o kadar kilo almadan ne yapılabilir? Bir de buna bakmak lazım.
Bakmak lazım.
Evet, hani obez olmayalım, işte hareket edelim gibi, beslenme düzenimizi düzenleyelim diye. Biz zaten buradan da hani mikrofondan bütün dinleyenlerimize zaman zaman bu konuda hayatlarını değiştirmeleri konusunda bir şekilde ufak tiyolar vermeye çalışıyoruz.
Peki Yusuf, bu mürekkep alerjisi olanlar için bir klinik olduğunu ve artık onların da dövme yaptırılacağını söyledin. Peki bu nasıl olacak? Bununla ilgili bir açıklama var mı?
Özgür, bu dövmede özellikle kırmızı mürekkebin bazı insanlarda çok ciddi alerji yol açtığı saptanmış. Ben de bilmiyordum. Okuyunca çok ilginç geldi. Ve bu nedenle çok ciddi sağlık sorunları ortaya çıkıyormuş. Burada işte Hollanda Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi bunu dikkate alarak artık daha sağlıklı dövme yapılabilmesi ya da bu alerjiyi önlenebilmesi amacıyla bir klinik oluşturmuş. Klinikte dövme ustalarıyla hekimler dövme sanatçısı diyorlar. Çünkü bir şekilde cidden sanat yapıyorlar. Dövme sanatçılarıyla hekimler bir arada çalışıyorlar ve alerjinin nedenleri, kişinin bünyesinin alerjiye uygun olup olmadığı gözden geçiriliyor çeşitli testlerden sonra ve buna uygun olarak vücudunda nasıl bir mürekkep kullanılması ve o mürekkebe duyarlı olup olmadığı araştırıyor. Bu nedenle de artık hani ciddi bir sağlık sorunu ya da dövme sonrası kalıcı bir sıkıntı oluşmaması için baştan çeşitli araştırmalar yapılıyor ve artık dövme merakları gönül rahatlığıyla bu klinikte istedikleri gibi vücutlarının herhangi bir yerine istedikleri dövmeyi yaptırabiliyorlar.
Çok güzel bir şey aslında.
Harika bence de.
Bence de. Yaptırabiliyorlar.
Alerji bir tarafa, aynı zamanda dövme dediğimiz zaman kan yoluyla bulaşan hastalıklar açısından da sterilite çok önemli. Kullanılan malzeme, işte o
iğnelerin steril olması.
Tabii üniversite şartlarında olması bunların her zaman daha güvenli olabileceği anlamına gelir. Harika.
Bence de harika. Peki bu Hollanda Sağlık Kurulu'nun makyaj malzemelerinden otomobil lastiğine kadar, boyalardan ev eşyalarına kadar plastiklerin hayatımızı tehlikeye attığını ya da bununla ilgili tehdit oluşturduğunu söylemiştin. Bununla ilgili ne söyleyeceksin?
Evet, aslında gözle görülmüyor ama çok ciddi bir sorun deniyor. Gerçekten düşününce insanın aklı almıyor. Çünkü bakalım, açıklamasına göre kullandığımız her şeyde görünmeyen plastik parçacıkları var. Ve bunlar sularla ya da insanların birbirine yaklaşımı, bulundukları ortam birçok şekilde insanların bünyesine girebiliyor. Özellikle işte denizdeki canlılar, balıklar sayesinde bile insan vücudunu tehdit edebiliyor deniyor. Ve bunların ne kadar zarar verdiği şu ana kadar araştırılmamış. Yani bu konu biliniyor ama insan sağlığına etkileri nelerdir? İşte bu nedenle 2017'de Sağlık Bakanlığı, Hollanda Sağlık Kurulu ve Sağlık Bakanlığı bunu incelemeye aldı ve gözle görülmeyen plastik atıkların insan sağlığına nasıl bir etki yarattığı araştırılacak ve buna yönelik önlemler sıralanacak. Yapılan araştırmalar sonucunda ve ciddi anlamda insan sağlığına tehdit edenler konusunda da bir dizi önlem planlanıyor. Ancak öncelikle bunların sağlığa etkisinin ortaya çıkarılması bekliyor Özgür. Ve 2017 bu anlamda çok ciddi bir çalışma dönemi olacak. Gözle görülmeyen plastiklerin insan sağlığına etkisinin belirlenmesi konusunda.
Evet, biz az önce doktorumla da Ebru ile konuşurken de benzer bir şey vardı, bir araştırma vardı, onu konuşmuştuk. Anlatsın Ebru bize, mesela bununla ilgili araştırmalar aslında başladı.
Otobana yakın yerlerde oturanlarda böyle 200 metre gibi, 400 metre, 600 metre uzakta oturanlara oranla Alzheimer, demans gibi hastalıkların, hani bunama diye geçer halk arasında, daha sık görüldüğünü gösteren bir çalışma var. Tabii kanıtlanmış değil bunların hepsi. Bunların hepsinin uzun sürede kanıtlanabilir şeyler. Onlar da egzoz gazlarının ve arabaların lastiklerinin o yola, asfalta bıraktıkları plastik maddelerin, hava kirliliğinin, evet, onların demansa sebep olabildiğini söylüyordu. Tabii zaman içinde göreceğiz ama mümkün olduğunca tabii doğayla iç içe olmakta fayda var. Fayda otobana mı? Yakın oturmayalım mümkünse.
Çözüm bir kolay aslında, birazcık yoldan uzakta olmak, evet, her kesinlikle zaman sağlıklı. Ama zaten yeni moda bununla ilgili de, insanlar da şehirden daha uzakta yaşamak, şehirde çalışmak üzerine oluşmaya başladı aslında.
Evet, süper.
Evet, peki bebeklerde diş kontrolü çağrısı yaptın az önce. Bebeklerde diş kontrolü deyince acaba aklımıza çok değişik şeyler geldi. Neden bahsediliyor acaba?
Ya, aslında hepimizin aklına gelen hani dişlerin çürüme yaşına gelene kadar pek fazla diş hekimi görmez çocuklar, ama Hollanda Diş Hekimleri Birliği'nin açıklaması tam tersi yönde. Çünkü genelde ailelerin %80'i 90'ı böyle düşündüğü için özellikle yeni diş çıkarmış 0-3 yaş kuşağındaki bebekler ya da çocuklar hiçbir şekilde diş kontrolüne gelmiyor diyor. Ve asıl sakınca bunda, çünkü bu yaş grubundakilerin %40'ından fazlasında diş çürüğü var. 5 yaşına kadar olan süreçte ise bu çürükler daha fazla artıyor ve çok ciddi hani diş sorunları oluyor ve sağlıksız bir şekilde büyüyor çocukların dişleri. Bu nedenle de sakın ha, bebektir yeni diş çıkardı ne sorun olacakmış gibi düşünmeyin ve daha sık kontrole getirin. Çünkü çürüklerle başa çıkmanın ya da onların sağlıklı bir şekilde büyümesinin en önemli yollarından birisi bu diye uyarıyor uzmanlar. Gerçekten ben de bilmiyordum ama o yaşta çok ciddi bir rakam, %40'tan fazla çürük olması. Bilmiyorum, Ebru daha net şeyler söyleyecektir bu konuda Özgür.
Evet, biz de ona soracağız. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Hollanda'ya selamlar. Tekrar görüşmek üzere haftaya.
Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Evet, o zaman hemen soralım. Niye acaba çürüyor çocukların
aslında
dişleri?
Aslında o yaş grubu, hani 0-3 yaş dediğimizde, diş fırçasıyla çocuğun tanışma yaşı. Diş fırçalamayı öğrenme yaşı. Bunu ağız bakımı, ağız temizliğini öğrenmeye başlama yaşımız o ilk 3 yaşta oluyor. Aynı zamanda süttür, ek gıdadır, bir takım gıdalar alıyoruz. Onlar ağız yapıyor içinde birikiyor ve tabii ki çürümeye uygun ortamlar.
Bir de süt dişler zaten, evet, daha zayıf. Kesinlikle. Öyle olunca çabuk çürüyor. Dikkat etmek lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, o zaman hemen biz bir müzik arası verelim. Ardından da canlı yayın konumuzu alalım. Doçent Doktor Mustafa Cem Özbek, geniz etiyle ilgili yeni gelişmeleri, sorularımızın cevaplarını birazdan paylaşacak. Öncesinde kısa bir ara, ardından buradayız.
Yettim, yettim, gittim. Belki bir gün gitmeyeyim gelemem sizlerle. İkramiye çıkmadım. Fasulyeden sevildim hep. Oynadım fasulyeden. Zararım künyeden mi yoksa külliyen mi bünyeden? Azat edin beni dostlar. Yettim, yettim, gittim. Belki bir gün dönerim aranızda. Ben şimdilik bittim.
Evet, Radyo Doktor Tümüz ile devam ediyor. Sorularınız varsa, merak ettikleriniz, bize mutlaka telefonla, e-mail ile ve sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Doçent Doktor Mustafa Cem Özbek canlı yayın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar.
Keyif getirdiniz bize. Eminim ki güzel bilgiler getirdiniz. Biz de onları sizden öğrenmek istiyoruz. Önce ben Ebru'ya sormak istiyorum bu geniz etini. Acaba geniz eti nedir? Önce onu bize biraz anlatır mısın?
Aslında...
Biz yanlış mı biliyoruz acaba?
Benim hastalarımda gördüm. Biz hani birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimler olarak hastalarımız direkt bize gelir ve danışmak isterler. Bu geniz eti de çocuklarda daha sık sorun haline gelip müdahale etmesi gerekebilen bir şey olduğu için geniz eti büyümesi diyeceğim. Hani hasta gelirse direkt şey der. Hocam benim işte çocuğumda geniz eti çıktı. Aslında geniz eti doğumdan itibaren hani aynı bademcikler gibi vücudumuzda olan burun boşluğunun arka kısmında olan bir organdır. Aslında her çocukta vardır bu.
Doğuştan zaten herkeste
evet,
var.
Evet, ve bağışıklık sisteminin de bir parçasıdır aslında. Burun yoluyla vücudumuza giren bakteri, virüs gibi mikropları tutar ve vücudumuzun bunlarla savaşması için gereken antikorları üretir. Aslında var. Varlığı sorun değildir. Ama bir takım sebeplerden dolayı büyüyüp çocuk için sorun teşkil ettiği zaman o zaman sorun haline gelir. Öncelikle bir onu paylaşmak istiyorum. Cem hocama soralım. Ne zaman büyür hocam?
Niye büyür?
Niye büyür?
Evet, çok güzel bir giriş yaptınız. Sağ olun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında geniz etinin dediğiniz gibi doğuştan itibaren çok küçük olarak var ama sorun yaratmaya başladığı dönemler genellikle 2 yaş civarlarında başlıyor. Nadiren bu 1,5 yaş civarlarında da çok az bir grup çocukta böyle bir sorun ortaya çıkabiliyor. Şimdi sorun dediğimiz şey ne? Burunda arka tarafında yerleştiğini söylediğiniz için nefes almada güçlük yaratıyor bu çocuklarda. Özellikle de gece uyurken rahat nefes alamadıkları için işte yatakta bir pozisyon beğenemezler. Bir sağa dönerler, bir sola dönerler, horlarlar. Bu horlama zaman zaman da işte apne dediğimiz nefes kesilmeleriyle daha da ağırlaşmış bir şekilde devam eder. Şimdi 2 yaş civarlarında büyümeye başlar dedik. Şimdi bu niye böyle bu kadar büyümeye başlıyor? Tabii geçirilen enfeksiyonlar bunda çok net bir etki. Ne kadar çocuk sık enfeksiyon geçiriyorsa bir lenfoid doku olduğu için geniz eti de daha fazla büyümeye başlıyor. Tabii bazı çocuklarda alerji de gene etkiler arasında ama alerji hani çok fazla söyleniyor günümüzde ama o kadar çok geniz etinin nedeni değil. Ama mutlaka
asıl nedeni değil.
Yani. Evet, asıl nedeni değil. Çok doğru dediniz. Şimdi bu geniz eti tabii sık geçirilen enfeksiyonlar dedik. Şimdi sık geçirilen enfeksiyonlar neticesinde bir süre sonra geniz etinin kendisi de bir bakteri rezervuarı görevi görmeye başlıyor. Bugün artık biz tıpta biliyoruz ki biyofilm dediğimiz bir grup bakteri kolonileri diyelim. Bakteri kolonileri var. Bunlar ne yapıyorlar? Antibiyotik biz verdiğimiz zaman bir anlamda birbirlerine hani anlatabilmek için bir örnek vereyim. Sarılıyorlar. Yaşamsal faaliyetlerini minimuma düşürüyorlar. Ve bu böylelikle antibiyotik baskısında direnebiliyorlar. Biz çocuklara antibiyotiği ne kadar? Bunu belli bir süre verebiliyoruz. İşte 7 gün verdik, 10 gün verdik, 14 gün verdik. Antibiyotik baskısı ortadan kalktıktan sonra bu biyofilm dediğimiz bakteriler geniz etinin içerisinde yerleşmiş oldukları için yeniden enfeksiyona neden oluyorlar. Hangi enfeksiyonlar? Sık geçirilen sinüzite neden oluyorlar. Hangi enfeksiyonlar? Sık geçirilen orta kulak enfeksiyonları neden oluyorlar. Peki geniz eti nerede bulunuyor dedik? Biz bizim tıpta nazofarenks dediğimiz geniz bölgesinde, burnun arka tarafında. Bu burnun arka tarafına kulak Boru'dan Geniz'e doğru açılan Özteki borusu vardır. Şimdi Özteki borusunu da kapattığı için aynı zamanda hem enfeksiyonun kulağa doğru Özteki borusuyla yayılmasını sağladığı gibi aynı zamanda da kulağın havalanmasını engelliyor. Çünkü bizim her yutkunmamızda belli bir miktar hava orta kulağa doğru geçer. Ve orta kulakta da böylelikle bir havalı boşluk oluşmasını sağlar. Bu yeterli hava geniz eti tıkadığı için geçmediği zaman bu sefer ne oluyor? Çocukta kronik işte sıvı birikimi dediğimiz, belki siz de sıkça karşılaşıyorsunuzdur çevrenizde. İşte çocukta kulakta doktor sıvı var dedi, sıvı var dedi. İşte o sıvının nedeni de bu geniz eti.
Peki belirtiler olarak horlama dedik, evet. Enfeksiyonlar dedik. Şimdi çocukları genelde ya birinci basamak olarak bizler görüyoruz, işte aile hekimleri, evet, görüyoruz, evet, çocuğu, ya da takipliyse çocuk büyüme gelişim takibimi yapılırken de çocuk uzmanı arkadaşlarımız, evet, görüyor. KBB uzmanıyla, hani siz bildiğim kadarıyla farklı bir muayeneyle, evet, bunu görüyorsunuz. Şimdi çocuğumuzda ne varsa size gelelim. Çünkü çok ciddi bir şey bu. Hani büyüme geriliğine de okul çok başarısı doğru diyoruz. Sık enfeksiyon diyoruz. Kulağa tüp takıldı. Geniz eti sebebiyle diyoruz. Yani hani sonuçta çok ciddi de sonuçları var ama çocuğumuzu, 3 yaşındaki bir çocuğu da KBB uzmanına götürmek, kulak burun boğaz uzmanına götürmek, evet, çok aklımıza gelmez değil mi hocam? Yani hani gecikmiş kocaman bir geniz etiyle karşılaşmamak için size ne zaman gelelim?
Hangi belirtilerle ya da?
Aslında çok doğru. Tabii artık günümüzde şöyle bir durum da var. Neyse ki tabii çocuk hekimlerimiz de hani bu konuda gerçekten dikkatli oluyorlar. Dikkatli davranıyorlar. Hı hı. Sıklıkla onların bir yönlendirmeleri oluyor. Ama dediğiniz çok doğru. Eğer çocuk gece solunum sıkıntısı yaşıyorsa, yani tabii bu bazen illaki geceleri olacak değil, yemek yerken dahi zorlanabiliyorlar. Yani hava rahat geçemediği için çocukta tabii ne oluyor? İşte iştahsızlık oluyor. Yemek yemediği için de sizin de bahsettiğiniz gibi gelişme gerilikleri. Önce bir gelişmede bir duraksama ortaya çıkıyor, sonra da yaşıtlarına göre geride kalmaya başlıyorlar. Ama en önemlisi, çocuğun solunum sıkıntısı varsa, gece işte horlama, rahat uyuyamama sorunları varsa mutlaka bir kulak burun boğaz hekimine görünmelerinde fayda var. Erişkinlerden farklı olarak, şimdi iyi uyuyamayan erişkinler ertesi gün uykulu olurlar. Ama çocuklarda bu tam tersi. Çocuklar daha hareketli
huzursuz
oluyorlar. Heh. Çok doğru. Evet. Yani konsantrasyon güçlüğü yaşıyorlar. Bu küçük yaş çocuklarda hareketlilik ve öğrenme güçlüğü yaratırken tabii daha ileri okula giden çocuklarda da okul başarısında düşme yaratıyor. Tabii bu geniz etinde hani ne demiştik? İki yaş civarlarında. Şimdi orada tabii bir üst tarafta bir bildirim yapayım. Hani 7-8 yaş civarlarına kadar bu büyümeye devam ediyor. Orada bir duraksama oluyor. Sonra 13-14 yaşlarında da küçülüyor genellikle. Ama işte ileri yaş grubunda 7-8-9 yaş grubunda da geniz eti büyük olduğu zaman da okul başarısında düşmelere neden oluyor. Biz buna nasıl teşhis koyuyoruz? Demin sizin sorduğunuz soru. Elimizde artık endoskopi dediğimiz işte böyle ışıklı cihazlarımız var. Bunun flexible dediğimiz biraz böyle bunun içerisinde rahat hareket edeni var. Biraz daha düz, rigid dediğimiz tarzda olanları var. Bunlarla endoskopi yaparak rahatlıkla teşhisi koyabiliyoruz. Ama hani her çocuk da bunu tabii çok tolere edemiyor. Hoş karşılamıyor. Kimse bunun içerisinde bir şey sokulmasından pek hoşlanmaz. O zaman çok şüphede kaldığımız dönemlerde yani bir yan film çekilmesinde hiçbir sakınca yok. Çocuğun damağını da çok daha net bir şekilde işte huzurlu bir şekilde orada görebiliyoruz. Net tanıyı oradan da koyuyoruz. Ama en önemli aslında tanı kriteri, ben hep onu diyorum. Ne görüntüdeki, endoskopideki görüntü, ne işte filmdeki o geniz etinin büyüklüğü. En önemlisi aslında anneden babadan aldığımız bilgi. Bu çocuk eğer iyi uyuyamıyorsa mutlaka bunun nedenini bizim araştırmamız lazım. Bu ne olabilir? Çocukta bir enfeksiyon olabilir. Bunun içerisinde bir enfeksiyon varsa bunu öncelikle bir ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu çünkü geniz etinde de geçici büyümelere neden olabiliyor. O yüzden her zaman geniz eti ameliyatının gerekliliğini biz çocuk hastalıksızken koymak durumundayız. Yani hastayken her şeyi olduğundan daha kötü görürüz.
Tedavi edip bekleyip evet, en sağlıklı
döneminde dönemde. Evet hala daha da çocuğun şikayeti devam ediyorsa o zaman buna bakmak lazım. Geride bir alerji sorunu var mı acaba? Yani burun içerisindeki etleri şişirebilecek bir alerji sorunu var mı? Eğer şüphede kalınıyorsa bu gibi durumlarda bazen bir alerji uzmanıyla da gene fikir alışverişi içerisinde bulunabiliyoruz. Bütün bunlar ortadan kaldıktan sonra işte geniz eti de büyükse tabii o zaman artık müdahale etme zamanı gelmiş demektir.
Aslında tipik de bir yüz görünümü oluyor değil mi? Aa, eğer ilerlerse.
Çok doğru dediniz. Gerçek, çok doğru dediniz. Tabii bu bazı aileler bunu tabii hoş karşılamıyorlar. Yani bir ameliyat fikri doğal olarak kimsenin hoşuna gitmez.
Çocuğumuz evet, sonuçta genel anestezi yani. Alacak yani. Evet, hiç evet, sevimli bir şey değil
evlatlarımız
tabii.
Evlatlarımız hepimizin en değerli varlıkları. Çok doğru. Tabii bunu öteliyorlar. Yani hocam işte bir duyuyorlar bu geçiyormuş işte böyle bir süre sonra kendi küçülüyormuş falan derken.
Küçülür ama mü?
Doğru küçülür. Küçülür yani doğru ama çocuk yıllarını iyi nefes alamadan geçirir.
Kalitesiz bir yaşam.
Kalitesiz bir yaşam. Şimdi büyüme hormonunun en iyi salgılandığı dönemde bu derin uyku dönemi. Hani uyusun da büyüsün derler ya aslında bu çok doğru. Çok doğru. Derin uyku. Şimdi çocuk
uyuyamıyor ki büyüsün.
Tabii bu derin uykuyu uyuyamıyor. Yani bir kere orada bir sıkıntı var. Daha sonra da tabii geciktirildiği zaman artık yüz çene gelişiminde kalıcı deformite dediğimiz değişikliklere neden oluyor. Bu da ne oluyor? Tabii çocuk işte 8 yaşına, 9 yaşına, 10 yaşına gelmiş oluyor. Tamam geniz eti artık yavaş yavaş o solunum açısından sıkıntı yaratmamaya başlıyor ama dişlerde tahribat yapmış oluyor. Ortodontik tedavi gerekiyor. Çoğunlukla diş hekimleri bize gönderirler. İşte ortodontistler hani bir geniz eti durumu nedir diye. Artık iş işten orada geçmiş oluyor. Yani bizim oraya artık dokunacak kadar büyüklükte bir geniz eti çoğunlukla olmuyor. Ama çene yapısında değişiklik.
Geri dönüşümsüz.
Geri dönüşümsüz.
Geldik cerrahiye.
Büyüme gelişme evet. Gelişme
alacağız.
Öyle.
Alacağız. Alacağız. Peki küretaj.
Evet.
Eski tekniğiyle.
Evet.
Yani
evet.
Klasik yöntemiyle.
Klasik yöntemiyle.
Şimdi artık plazma yöntemi var.
Evet.
Bu plazma yönteminde herhalde Türkiye'de yapan şimdilik sadece
evet.
Siz
evet.
Varsınız.
Yani aslında bu plazma yöntemi şöyle değişik alanlarda kullanılıyor. Yani kulak burun boğazda da mesela apne cerrahisinde mesela dil kökü. Cerrahisi dediğimiz cerrahilerde kullanılan bir yöntem ama geniz etinde henüz o kadar yaygınlaşmadı ama bana göre ileride çok
yaygın olacaktır.
Yaygın olacak. Tabii bunu kısıtlayan bazı hani cihazın mali yönü de var ama bence o hani bu konfora işin açıkçası çok değecek şekilde.
Evet, konfor önemli.
Kesinlikle.
Yani klasik yönteme göre çok daha farklı bir operasyon şöyle, var. Nasıl yapılıyor bu plazma?
Şimdi şöyle, klasik yöntem dediğimiz hani klasik mi ya da eski mi diyelim artık küretaj yöntemi mi diyelim bunun adı her neyse. Şimdi bunda bir kere en önemlisi ameliyat sahasını görmüyorsunuz.
Evet.
Yani o burunun arka tarafındaki ameliyat sahasını görmüyorsunuz ve küret dediğimiz kesici bir aletle biraz böyle el kararı, göz kararı, işte çevre dokuları acaba zarar verir miyim? Bu cerrahta da aslında her zaman stres yaratan yaratır. Bir işlem. Tabii oradan bir dokuyu hani bir nevi böyle kopararak
kesip
alıyorsunuz. Bu tabii beraberinde hani geçici de olsa neyse ki çok kalıcı kanamalar görmüyoruz. Bir kanama getiriyor. Şimdi demin biraz önce ne konuştuk? Hepimizin en değerli varlığı. Şimdi en değerli varlığında böyle bir yöntem. Ben asistanlığımın başından beri yani bu geniz eti ameliyatı böyle hoşuma gitmemişti. Yani bu artık teknoloji değişiyor, her şey değişiyor.
Elektronik
cihazlar yok mu? Aynen. Yani gerçekten. Bunu beklerken işte bir sürü şeyler acaba şu mu olabilir, bu mu olabilir derken neyse ki bu plazma yöntemi ortaya çıktı. Bu plazma yönteminde ne yapıyoruz? Gene ağız içerisinden çalışıyoruz çocuklarda. Şimdi ortama radyo frekans enerjisi kullanıyor aslında bu. Radyo frekans enerjisini kullanırken ortama aynı zamanda tuzlu su veriyoruz biz. İzotonik yani her zaman kullandığımız evet. İşte tuzlu su. O tuzlu suyun sodyum iyonundan faydalanarak bir plazma bölgesi oluşturuluyor. Ve bu çok düşük bir ısıda oluşturuluyor. Yani 40 ila 60 dereceler civarında bir plazma bölgesi oluşturuyor. Bizim ameliyatlarda standart kullandığımız koterlerde mesela ısı 400 derece civarındadır. Öyle düşündüğünüz zaman çok güzel konforlu.
Evet,
ve bu plazma bölgesi yaklaşık 100 ila 200 mikron civarında bir bölgede. Yani bir milimetrenin hani onda biri kadar bir bölgede. Yani derine doğru da bunu sizin götürmeniz mümkün değil. O nedenle aynı zamanda da kanama kontrolü yapıyor. Yani bir taraftan o plazma bölgesi içerisine giren doku buharlaştırarak çözünü bir nevi buharlaştırarak alınırken diğer taraftan da bir vakum sistemine bağlı bu. Aynı zamanda da vakumla da çekiyorsunuz. Yani hem bir taraftan kanama kontrolünü yapıyorsunuz, kanamasız zaten gidiyor. Diğer taraftan da geniz etini tamamen çıkarıyorsunuz. Ve bunu nasıl yapıyorsunuz? Mikroskop altında yapıyorsunuz. Her şeyi 10 kat daha büyük olarak gördüğünüz bir yöntemde
aklıma
yapıyorsunuz.
Aklıma şunu getirdi hocam. Matkapla duvarı delerken altına elektrik süpürgesini tutup oradan çıkan kumların hepsini yere dökülmeden almak gibi bir şey.
Bravo, çok güzel.
Aynen. Aynen. Aynen. Evet.
Bunun patentini bana verirseniz ben onu hastalarıma da
anlatırken hastalara evet, aslında evet. Bunu gösterebiliriz. Bakın böyle yapacağız diye.
Gerçekten öyle ve çok konforlu. Bu tabii aynı zamanda hani bizleri de yani yapan kişiye de çok büyük bir tatmin sağlıyor. Şimdi ben girerken o geniz etinin tamamını veya hadi diyelim ki tamamına yakınını alacağımı biliyorum. Bu bir kere büyük bir konferans diyorsunuz ya tekrar eder mi? İşte bu yöntemde tekrar yani.
Klasik yöntemle ameliyat edilen hastalarda %10'a kadar tekrar riski var tabii, deniliyordu
hatta,
eskiden.
Hatta daha bile fazla. Çünkü niye? Geride doku bırakılıyor. Bırakmamanız tabii mümkün değil. Özellikle de bazı geniz etleri mesela koanal adenoid dediğimiz tıpta buna adenoid diyoruz bu geniz etine. Bu burnun arka boşluğu diyoruz ya, o arka boşluğuna doğru fazlaca giriyor. Yani burnun içerisine doğru da yerleşiyor. Onu evet. Zaten burnun arka bölmesi o küretin geçmesini engellediği için oralara ulaşmanız bu küretaj tekniğinde zaten mümkün değil. Hmm. Ama bu koblatör dediğimiz plazma tekniğiyle o bölgeyi de gene aynı şekilde buharlaştırarak biraz aletin ucunu büküyorsunuz. Buharlaştırarak rahat bir şekilde alıyorsunuz. Ortada kanama yok. Her şeyi görüyorsunuz. O demin bahsettiğim üstteki borusunun bütün kenarlarını temizleyip kulağın havalanmasına imkan sağlıyorsunuz. Ve de bunları çok kısa sürede yapıyorsunuz.
Peki post-op nasıl? Hani o operasyon sonrası? Tabii,
aynı şeyi sordum. Bir taraf teknik sordu, bir taraf.
Şimdi çok kısa sürede bunu yapabildiğimiz için eskiden sadece bir kanamayı durdurabilmek için tampon koyup beklerdik. Bu da en az bir 6 dakika civarında olurdu. Şimdi sadece o 5-6 dakika içerisinde bütün işlemi bitiriyoruz. Ben artık bunu ameliyat da demiyorum. Yani bu yöntem bir nevi müdahale olmuştur evet. diyorum. Yani gerçekten öyle. Tabii şimdi çevre dokulara saygılısınız. Alttaki kas tabakalarına zarar vermemiş durumdasınız. Çünkü öbür türlü bir koparma durumunuz var ya o kaslardan. Ne oluyor? Anestezi süreniz de kısa. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman çocuk çok hızlı bir şekilde anesteziden uyanıyor. Ondan sonra kendine geliyor. Ağrısı hiç olmuyor.
Beslenme?
Beslenme o gün sulu ve yumuşak şeyler, ertesi gün normal gıdayla devam ediyoruz.
Ertesi gün normal gıdayla da dönüyoruz. Şahane.
Bugün basmasın yarın koşabilir gibi oldu.
Gerçekten süper. Gerçekten çok büyük bir gelişme.
Peki yurt dışında da uygulanan bir
kesinlikle.
Teknik.
Kesinlikle. Tabii FDA onaylı bir cihazdan bahsediyoruz. Yani Amerika'da bu onaylanmış ve aslında yaklaşık hani bu bademcik ve geniz etlerinde de hani bu probe dediğimiz bu cihazların aslında geliştirilmesi 1998 yılı ama buna uygun uçların geliştirilmesi yaklaşık bir 10 yıldır. Yani 10 yıldır çok aktif bir şekilde 10-12 yıldır kullanılıyor. İngiltere'de, gene Finlandiya'da, Almanya'da çok yoğun bir şekilde kullanılan bir teknik.
Şey açısından sorayım, şimdi artık sağlık turizmi diye bir şey var. Sesimiz de buradan pek çok ülkeye ulaşıyor evet. sonuçta ve cerrahi işlemlerde biz cerrahımızı önemseriz. Aslında ismi önemseriz. Çünkü hani bir işi ne kadar çok yapıyorsanız o kadar iyi oluyorsunuz. Sonuçta deneyimli oluyorsunuz. Doğru. Hastalarımız da sizi bulmak isteyecektir diye düşünüyorum. Onun için sordum. Yurt dışında yapılıyor mudur? Hani kolay mıdır diye? Hangi ülkelerde yapılıyor diye?
O yüzden Türkiye'de bununla ilgili çok büyük bir güç var. Sağlık evet. turizminde. Hem hekimlerimiz evet. hem teknolojimiz hem evet. tekniklerimiz. Bununla ilgili evet. uygulanan yöntemler, tecrübe ve güvenilirlik konusunda.
Yani sabah yaptığımız bir çocuğumuzu öğleden sonra 1-2 civarlarında evine gönderiyoruz.
Kabul edebiliyoruz.
Tabii ülkesine de gönderebiliriz ülkesine o zaman. Süper. Şahanesiniz hocam.
En fazla bir gün hastanemizde misafir ederiz. Madem o kadar uzaktan gelmiş evet. öyle hemen de gidin demeyiz onlara.
Gelmişken de geçsin onlara. Birazcık
orada. Birazcık ondan sonra da göndeririz.
Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederiz.
Sevgili Mustafa Cem Özbey'e çok teşekkür ediyoruz verdiği bu güzel bilgiler için. Eğer merak ettikleri sorular olurlarsa da bize ulaştırırlarsa biz de kendisine iletiriz. İletişimi de kurarız. Tekrar o zaman en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Yeni yöntemler, yeni konularla.
Tekrar aslında horlama da konuşalım. İlişkin evet. horlaması da konuşalım. Yani.
İlişki horlaması.
Hani burun, sadece çocuk
aslında
değil
tabii,
ama.
İlişkilerde de burun eğrilikleri.
Deviyasyonları.
Deviyasyonlar. Hani bu yöntem şeyde kullanılıyor mu? Hani erişkin horlamasının müdahale yönteminde de kullanılıyor mu?
Şimdi evet. Yani o burun çizdik ama.
Çok uzattım, özür dilerim.
Orada tabii erişkin horlamasında başka birçok neden var. Yani burun içerisindeki o bizim konka dediğimiz herkes doğal evet, ama biraz evet. daha büyüyen o etler var. Onlar da mesela kullanılabiliyor. Tabii burun içerisinde kıkırdak veya kemik bölümlerinde eğrilik olabiliyor orada. Bu geniz eti erişkin hastalarda çok nadir gördüğümüz bir durum. Hı-hı. Görsek de zaten onu ayrıca bir araştırmamız gerekiyor. Evet.
Tabii tabii.
Detaylarını bir sonraki evet, görüşmemizde. Evet, evet. Burada tadında bırakalım ki merak evet, etsinler. Evet. Tekrar dinlesinler. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Hemen ardından da kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Keyifle yaşa.
Radyo Doktoru'na devam ediyoruz. Evet, az önce ne kadar güzel bilgiler öğrendik. Bilmediğimiz birçok şeyi aydınlattı. Belki yanlış bildiğimiz doğruları düzelttik. Çok çok iyi geldi bana.
Bence de çok yetmedi ama iyi zaman yetmedi. İşte daha yetmiyor, çok bize zaman yetmiyor. Şey
biz daha çok konuşmak istiyoruz, daha fazla. Evet, şimdi o zaman bir telefon bağlantımız var. Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Bülent Köstem şu an telefon hattımızda. Öncelikle bir merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Merhabalar. Şimdi bizim çok ilgimizi çekti Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği. Şimdi böyle bir derneğin olduğundan bizim haberimiz bile yoktu. Tesadüfen öğrendik bunu. Ve bununla ilgili de merak ettiklerimiz var. Acaba bu dernek ne için kuruldu? Niye acaba kuruldu? Neler yapıyor? Çalışmaları neler? Bizim hayatımıza ne katıyor? Ya da neyi savunuyor? Bunları merak ediyoruz Bülent Bey.
Tabii, o zaman ben şöyle başlayayım. Aslında bizim kuruluş amacımız biraz safçı ya da ütopik gözükebilir. Hani dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışıyoruz biz. Yani şu an içinde yaşadığımız sistem, düzen inanılmaz hızlı ve tüketim odaklı.
Evet.
Yani sabah kalktığımız andan itibaren uyuyana kadar işte bir reklam bombardımanı, hep bir yerlere yetişmemiz gerekiyor. Hep koşmamız gerekiyor. İşte kahveye oturup arkadaşlarımıza içemiyoruz. Onun yerine alıp yürürken içiyoruz. Yemek ayaküstü ayakta atıştırılıyor. Yani bunların hepsinin insana bir hem insana hem bütün dünyaya bir zararı var aslında. Bu yaşam tarzımız, yaptıklarımız sadece kendimize değil, kendimize nasıl zarar veriyor? Bu sürekli stres, koşturma, acele yetiştirme bir şeyleri, durup böyle bir nefes alamama, kendimize sevdiklerimize zaman ayıramama, işte stres, diğer hastalıklar artması. Aslında bunların hepsi yediğimiz şeylerin içeriği, işte ayaküstü atıştırdığımız hamburgerin içindeki malzemeler. Bunların hepsi aslında genel olarak hem bize, hem bizim sağlığımıza, hem bizim insan ilişkilerimize, hem dünyaya inanılmaz zarar veriyor. Biz biraz olsun hayatı yavaşlatmak için, daha yavaş, daha mutlu olabileceğimiz bir hayatın mümkün olduğunu göstermek için aslında kurulduk diyebilirim.
Çok güzel. Peki bir şey daha merak ediyorum ben. Şimdi son zamanlarda yeni bir akım var. Slow food, yani yavaş yemek. Bu az önceki bahsettiğiniz hamburger mantığıyla çalışıyor aslında. Peki yavaş yemek de aynı şekilde, ya da yavaş yemek akımı da bununla beraber çalışan bir sistem mi, yoksa sadece bu bir yaşam tarzı olarak mı, yoksa bunu bir bütün olarak mı düşünmek lazım?
Yani şöyle, yavaş yemek, o slow food işte ilk İtalya'da kuruluyor. Neden kuruluyor? İtalya'da Roma'da çok simge bir meydanda, bu İspanyol basamaklarının olduğu meydanda
evet.
bir fast food dükkanı açılmayı isteniyor. Oralı insanlar da diyor ki, yani biz hani İtalyanız, bizim pizzamız var, makarnamız var, bin bir türlü yemeğimiz var. Hani bizi tanıtacak şey bu değil diye bir tepki olarak doğuyor. İşte dev kazanlarda makarna kaynatıyorlar, dağıtıyorlar falan, açtırmıyorlar. Ondan sonra bu yavaş yemekten sonra yavaş yerler, yavaş mimari, yavaş para, böyle insanların daha sürdürülebilir, daha insani koşullarda yaşamasını isteyen çeşitli hareketler çıkıyor. Biz de bunların hepsinin toplamının hani yavaş yaşamda birleştiği ve hepsinden yararlanabildiğimiz, hepsiyle birlikte çalışabildiğimiz bir ve bunları insanlara aktarabildiğimiz bir oluşum kurduk.
Çok güzel yapmışsınız. Aynı zamanda afişinizin de çok güzel olduğunu söylemeden geçemeyeceğim.
Sağ olun.
Gerçekten çok ilgi çekici ve çok keyifli bir afişiniz var. Ellerinize sağlık. Peki sağ olun, size ulaşmak isteyenler, sizinle irtibata geçmek isteyenler, ya yavaş yaşam benim aslında istediğim, aradığım şey. Mutluluğu parayla satın alamayız. O yüzden gelin sakin bir nefes alalım, yavaş yaşayalım. Elimizdekilerin değerini anlayalım felsefesiyle yaşayanların size ulaşması için bir de adres verirseniz çok seviniriz.
Tabii yavaşyaşam.com bizim internet sitemiz. Aynı zamanda Facebook'ta da Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak aratırlarsa bizi bulabilirler.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Bülent Köstem. Size başarılar diliyoruz. Dileriz ki daha mutlu, daha güzel bir dünya için hep beraber el ele çalışacağız.
Sağ olun inşallah, sağ olun.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet, o zaman bugünkü programımızın bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saatimiz şu an 14.50'yi gösteriyor. Yine çok keyifliydi Ebru.
Süperdi.
Çok güzeldi. Sevgili dinleyenlerimize de çok teşekkür ediyoruz burada oldukları için.
Haftaya kadar kendilerine iyi baksınlar. Mutlu neşeleri baksınlar. Bol olsun. Sağlıklı günler dileyelim.
Evet, sağlıkla yaşasınlar, keyifli yaşasınlar. Bize ulaşmak isteyenler için hemen bir kere daha tekrar edelim adreslerimizi. radyodoktoru@trt.net.tr elektronik posta adresinden, sosyal medyada Radyo Doktoru başlığıyla ve aynı zamanda +0 90 312 463 34 19 ya da 463 34 21 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Haftaya Perşembe 14.05'te tekrar görüşene dek mutlu kalın, sağlıklı kalın.
Hoşça kalın.
Koca bir ömrü bir uçtan bir uca gezdim şu fani dünyayı. Okumuşu cahili, yoksulu, zengini hiç farkı yok, hepsi aynı. Sonunda ben de anladım Hanya'yı, Konya'yı. Sanki insanlık pazara çıkmış, ekmek aslanın ağzında. Bir sıcak çorba içer misin diyen yok. Duvarı ören çatısını kapatıp içerden kilitlemiş kapıyı. Bir döşekte sana serelim buyur diyen yok. Tek bir soru: hemşerim memleket nere? Bu dünya benim memleket. Hayır anlamadım. Hemşerim esas memleket nere? Eşlik ve eşitlik üstüne uzun uzun nutuklar çekip, niye senin derin benden daha koyu diyen çok. Kaşının altında gözün var diye silahlanıp ölüme koşarken, kalan dul ve yetim ne yer ne içer soran yok. Barış garibim bulamadı çözümü, oturdu etti bunca sözü. Gelin hep beraber anlaşalım diyen yok. Zaten paramparça bölünmüş ve yaşanmaz olmuş dünyamız. Daha fazla kesip bölmeye hiç gerek yok. Tek bir soru: hemşerim memleket nere? Bu dünya benim memleket. Hayır anlamadım. Hemşerim esas memleket nere? Dedim ya yahu bu dünya.
Radyo Doktoru.
Thank you.